Ayrım 6. Özgürlük Yolları 3. Yıkılış. Jean-Paul Sartre. Sayfa 63. Düşündü. Tramvayla dönerim. Ayvık'ı kolundan yakaladı. Kalibre'ye doğru yolu tırmanmaya başladılar. Subaylar yanlarından gelip geçiyordu. Boris selam vermiyordu subaylara. Onlar fark etmiş, görünmüyorlardı. Boris rahatsız olmuştu çünkü yanlarından geçen kadınlar ona bakıyorlardı. ''Subaylara selam vermiyorsun.'' dedi Ayvık. ''Ne olacak selam vereceğim?'' Ayvık, ''Kadınlar bakıyorlar sana.'' diye ısrar etti. Boris yanıt vermedi. Esmer bir genç kadın gülümsüyordu. Ayvık birden dönerek bağırdı. ''Evet.'' diye bağırarak terslendi. ''Evet, evet. Güzel, çok güzel. Ne yapacaksınız bakalım?'' Boris telaşla ''Ayvık'' diye fısıldadı. ''Deli olma. Herkes bize bakıyor.'' Bu da yeni çıkmıştı. Bir gün biri ona, ''Sen güzelsin.'' demişti. Sonra artık bu laf unutulmadı. Önüne gelen takılır oldu. Francillon'la Jable ona ''Aş çocuğu'' diye çağırıyorlar. Boris'in bu lafları aldırış ettiği yoktu tabii ama hoşuna da gitmiyordu bu. Güzel olmak erkeğe yakışır bir nitelik değildi. Hem bu orospu bozuntuları ona göğsüzecek yerde kıçlarını sallamakla yetinseler. Onların yerine şu geçen heriflerden ikisi Ayvık'a baksaydı biraz, biraz çok değil, kızın kendini güzel hissetmesine yetecek kadar baksaydı daha mutlu olurdu. Raykın terasında hemen bütün masalar doluydu. Güzel esmer kızların, incecik zarif subayların, gencecik askerlerin, elleri yıpranmış, yaşlı, iyi giyinmiş erkeklerin arasında bir küçük masa bularak oturdular. Bütün bu insanların, bu suçsuz ve iyi niyetli insanların öldürülmeye hazır ama canları yakılmadan, eziyetsizce, çabukça öldürülecek suçsuz ve iyi niyetli insanların yarattığı bir küçük dünyaydı. Ayvık yanaklarının üzerine düşen saçları sinirli hareketlerle çekiştirmeye başlamıştı. Huzursuzdu Boris. ''Ne var ne yok?'' diye sordu. ''Keyifsizsin.'' Ayvık onu silkti. Boris bacaklarını uzattı ve birden içine sıkıldığını fark etti. ''Ne içeceksin?'' diye sordu. ''Kahveleri iyi mi bunların?'' ''E işte. Canım kahve istiyor. Evde bulaşık suyu gibi kahve yapıyorlar.'' Boris garsona iki kahve dedi. Sonra Ayvık'a dönerek sordu. ''Seninkilerle aran iyi mi?'' Ayvık'ın yüzündeki özlem birden söndü. ''İyi.'' dedi. Gitgide onlara benzemeye başladım ben de. Gevşek bir gülümsemeyle ekledi. Kaynanam kendisine benzediğimi söylüyor. Peki neyle zaman geçiriyorsun? Ne yapıyorsun bütün gün? Hiç. Dün sabah saat 10'da kalktım. 11'lere kadar saçımla başımla oyalandım. Gazeteleri okudum. Boris sertçe, sen gazete okumayı bilmezsin ki, dedi. Bilmiyorum. Öğle yemeğinde savaş lafı edildi. Satrul hanımefendi sevgili, değerli oğlunu düşünerek iki damla gözyaşı döktü. Ağlarken dudakları öyle komik oluyor ki hep gülüverecek sanıyorum. Sonra da oturduk yün ördük. Arada bana sırlarını döküp saçtı. George küçükken çok sağlıksızmış. 8 yaşındayken bağırsak iltihabı olmuş. Düşün bak, bağırsak iltihabı. Eğer oğluyla kocası arasında seçim yapması gerekirseymiş, bu çok feci bir şey olurmuş ama o oğlunu kayırırmış. Kocam ölsün, oğlum kalsın dermiş. Çünkü karı olmaktan çok anaymış. Sonra kendi hastalıklarını anlattı. Rahimde bilmem nesi varmış, bağırsakları, yumurtalıkları hiçbiri doğru dürüst işlemiyormuş. Polisin dudaklarının ucunda nefis bir laf vardı. Öyle çabucak gelmişti ki dudaklarının ucuna, kendi mi uydurmuştu yoksa bir yerde mi okumuştu bilemedi. Ama okumamıştı galiba. İki kadın birbiriyle ya evinin işini konuşur ya karnının içini. Yok bu şekliyle laf ukalaca bir şey oluyordu. La Rochefoucauld'un vecizeleri gibi bir şey. Bir kadın ya evinin işini konuşur ya karnının içini. Ya da bir kadın evinin işinden konuşmuyorsa karnının içinden konuşuyor demektir. Evet, böylesi daha iyiydi galiba. Kendi kendine bu lafı Ayvık'a söyleyip söyleyemeyeceğini tarttı ama Ayvık şakadan anlamazdı. Yalnızca vah vah dedi. Sonra ne yaptım? Sonra odama çıktım akşam yemeğine kadar. Akşam yemeğine kadar ne yaptın? Hiç. Gece yemekten sonra radyo dinledik, ajans haberlerini, haberlerden konuştuk. Anlaşılan da her şey bitmemiş. Soğukkanlığımızı kaybetmemeliymişiz. Fransa bunun gibi ne günler görmüşmüş. Sonra odama çıktım. Odamda elektrik ocağında kendime bir çay yaptım. Ocağa kaçamak kullanıyorum. Saklı bozuk çünkü prize soktuğunu bir seferinde bir şey olmazsa öbür sefer mutlaka sigortaya atıyor. Sonra koltukta oturdum. Herkes uyusun diye bekledim. Hey, sonra? Sonra nefes aldım. Bir şeyler okumalısın, dedi Boris. Okurken harfler gözümün önünde dans etmeye başlıyor, dedi Ayuk. George'u düşünmeye başlıyorum. Hep onu düşünüyorum. Elimde değil. Ölüm haberini alacağım diye umutlanmaktan kendimi alamıyorum. Boris Ayuk'un kocasını sevmiyordu ve Ayuk'u 1938 Eylül'de evden kaçıp o salak oğlanın koynuna girmeye iten nedenin ne olduğunu bir türlü anlayamamıştı. Ama gene de oğlanın çok da boktan bir herif olmadığını itiraf etmek zorundaydı. Ayuk'un gebe olduğunu anlayınca George çok dürüst hareket etmişti. Evlenmelerini isteyen, ısrar eden o olmuştu. Ama iş işten geçmişti artık. Ayuk ondan nefret etmeye başlamıştı bile. Nefret ediyordu çünkü. George ona bir çocuk yapmıştı. Kız kendinden de nefret ettiğini, kendinden tiksindiğini söylüyordu. Bir köye kaçmış, saklanmış, Boris'i bile görmek istememişti. Eğer ölümden böylesine korkmasaydı mutlaka kendini öldürürdü. Püf, iğrenç. Boris sıçradı. Ne? Ayuk kahveyi gösterdi. Kahve. Boris bir yudum aldı, yüzünü buruşturdu. Matah bir şey değil, dedi, hakkın var. Bir an düşündü, sonra başını salladı. Gitgide daha kötü olacak herhalde. Yenilmişler ülkesi, dedi Ayuk. Boris ürkek gözlerle çevresine baktı. Ama kimse onlara dikkat etmiyordu. İnsanlar nazik bir pişmanlıkla savaştan söz ediyorlardı. Bir cenaze töreninden henüz dönmüş insanlar gibiydiler. Hepsi. Garson boş bir tepsiyle yanlarından geçti. Ayuk kötü gözlerle garsona baktı. Bulaşık suyu gibi, dedi. Garson duralamış şaşkın gözlerle bakıyordu. Kırbıyıkları vardı. Ayuk kızı yaşındaydı adamın. Kahve bulaşık suyu gibi, diye tekrarladı Ayuk. Alabilirsiniz, içmiyoruz. Garson merakla onları seyrediyordu. Ayuk adamı tedirgin edemeyecek kadar geçti. Kaba bir gülüşle, ha, dedi. Yemen kahvesi istiyordunuz, ha? Savaşta olduğumuzun farkında değilsiniz herhalde. Ayuk hızla döndü, baktı. Ben farkında olmayabilirim, dedi. Sesi öfkeden titriyordu. Ama yaraları yeni kapanan kardeşim sizden çok daha iyi bilir savaşta olup olmadığımız. Boris kıpkırmızı olmuştu. Gözlerini adamın gözlerinden kaçırdı. Ayuk sinirli ve kavgacı olmuştu son zamanlarda. Geveze hazır cevap olmuştu. Polis onun sessizce öfkelendiği, bütün saçları yüzünün üzerine somurttuğu günleri arıyordu şimdi. Bu sessiz öfke mesele çıkarmaz hiç olmazsa. Garson, ben olsam, diye homurdandı. Tam düşmanın Paris'e girdiği gün kahve kötü diye söylenmez. Döndü gitti. Ayuk ayağını hırsla yere vurdu. Allah kahretsin, dedi. Allah kahretsin. Ağızlarına savaştan başka laf yok. Sürekli dayak yiyorlar, bir de övünüyorlar bununla. Şu savaşı adam akıllı bir kaybetsinler artık, kaybetsinler, bu laf bitsin. Boris usulca esnedi. Ayuk'un öfkeleri onu eğlendirmiyordu artık. Eskiden Ayuk genç kızken onun ayağını yere vurarak, gözlerini şaşılatarak, saçlarını hırsla çekiştirip durduğunu seyretmek eğlenceli olurdu. Bütün gün keyifli olurdu insan. Şimdi gözleri öfkeye katılmıyor, anlamsız donuk bakışlarla bekliyordu. Gözleri barışmış oluyordu sanki. Böyle anlarda annelerine benziyordu Ayuk. Boris bir çeşit korkuyla, Ayuk evli bir kadın artık diye düşündü. Evli, barklı, kaynanası, kayınbabasıyla, cephede kaybolmuş kocasıyla, hatta kapıda bekleyen özel arabayla bir evli kadın. Ayuk şaşkın gözlerle bakıyordu, sonra başını çevirdi. Biliyordu ki biraz daha görecek olursa onu tiksinecekti ondan. Gideceğim. Birden doğruldu, kararı alınmıştı. Gideceğim, ben de gideceğim onlarla. Fransa'da kalamam. Ayrık konuşuyordu. Ha, ne dedin? Dedi Boris. Annemle babamı söylüyorum. Rusya'da kalsalardı keşke diyorum. Sen beni dinlemiyorsun. Kalsalardı şimdiye kadar çoktan öbür dünyayı boylamışlardı. Ne olursa olsun, hiç olmazsa bizim uyruğumuzu değiştirmemeleri gerekirdi. Öyle olsaydı vatanımıza dönebilirdik. Vatanımız Fransa işte, dedi Boris. Hayır, Rusya. Fransa'dır. Madem uyruk değiştirmişiz, işte dedi Erwin. İşte bu nedenle değiştirmemeleri gerekti diyorum. Evet ama olmuş bir kez değiştirmişler. Bana ne? Madem yapmamaları gerekiyordu, o halde ben hiçbir şey yapılmamış farz ederim. Rusya'da olsaydın, dedi Boris, sıkıntıdan ölürdün sen. Olsun. Rusya büyük bir ülkedir. Ben Rusya ile iftihar edebilirdim. Burada her dakika utanç içindeyim. Her dakika. Sustu, bir an kararsız baktı. Boris sabırlı bir yumuşaklıkla dinliyordu. Onunla tartışma hiç niyeti yoktu. İyimserlikle nasıl susacak diye düşündü. Daha fazla ne söyleyebilir? Ama Ayvık'ın hayal gücü genişti. Bir elini havaya kaldırdı ve suya atlar gibi tuhaf bir küçük hareket yaptı. Fransızlardan nefret ediyorum, dedi. Nefret ediyorum. Yan masada gazete okuyan bir adam başını kaldırdı ve uykulu gözlerle onlara baktı. Boris dimdik adamın gözlerinin içine baktı ama aynı anda adam ayağa kalkmıştı. Genç bir kadın masaya doğru yürüyordu. Adam kadının önünde eğildi, kadın gülümsedi, oturdu. Adam masanın üzerinden elini uzattı, kadının elini ellerin arasına aldı. Boris rahatlamıştı, Ayvuk'a baktı. Ayvuk büyük isyanlarından birini yaşıyordu. Dişlerin arasından ıslık çalar gibi bir sesle mırıldandı. Nefret ediyorum, nefret ediyorum hepsinden. Kötü bir kahve verdikleri için nefret ediyorsun onlardan, ha? Her şeylerinden nefret ediyorum. Boris fırtınanın kendiliğinden yaşayacağını ummuştu ama şimdi yanıldığını ve fırtınaya cesaretle göğüs germek zorunda olduğunu anlıyordu. Ben seviyorum Fransızları, dedi. Şimdi savaşı kaybettiler. Onun için herkes sırt çevirir onlara. Ama ben onların ilk safta nasıl vuruştuklarını gördüm ve sana yemin ederim mümkün olan her şeyi, ama her şeyi yaptılar. Gördün mü, diye bağırdı Ayvık. Gördün mü? Neyi gördüm? Neden mümkün olan her şeyi yaptılar diyorsun? Kendini de onlar gibi Fransız farz etseydin, mümkün olanı yaptık derdin. Biz derdin. Onlar demezdin. Boris utandığı için, alçak gönüllü olduğu için biz dememişti. Başını salladı, kaşlarını çatmıştı. Kendimi ne Rus farz ediyorum ne de Fransız, dedi. Ama orada cephede o çocuklarla omuz omuzayken kendimi mutlu hissediyordum. O kadar. O çocuklar tavşandan farklı sevsi. Boris kendini tuttu. Evet ama en iyi tavşan. Hayır, hayır, kaçan, fare gibi korkup kaçan tavşanlar. Elle masa ölçüsünün üzerinde kaçan bir hayvanın hareketini taklit ederek tuhaf bir zevkle tekrarladı. İşte böyle. Bütün kadınlar gibisin sen de, dedi Boris. Yalnızca patırtılı, gürültülü, toplu, tüfekli kahramanlığa aklın eriyor. Hayır, öyle değil ama madem savaşmak istediler, giriştiler bir kez, sonuna kadar dövüşmeleri gerekirdi. Boris sabırsız bir hareketle elini kaldırdı. Madem savaşmak istediler, sonuna kadar dövüşmeleri gerekirdi. Doğru, çok doğru. Daha dün Francillon ve Cebil'le aynı şeyi konuşuyorlardı onlarda. Ama eli gevşek bir hareketle düştü. Sizin fikrinize olmayan bir insanı, düşüncesinin yanlış olduğuna, yanıldığına inandırmaya çalışmak zor ve yorucu bir işti. Ama o insan bir de üstelik sizin gibi düşünüyorsa, sizin gibi düşündüğü halde yanılıyorsa, o zaman ona hatasını ispat etmek yalnızca boş bir umuttan ibaret olurdu. Bırak şu lafı, dedi. Ayvık öfkeyle gülümseyerek tekrarladı. Korkak tavşanlar. Benimle yan yana dövüşenler korkak tavşanlar değildi, dedi Boris. Hatta aptalcasına cesurları çoktu aralarında. Ölümden korktuklarını sen söyledin bana. Ya sen? Sen ölümden korkmuyor musun? Ben kadınım. Evet. Onlar da ölümden korkuyorlardı ama erkektiler, dedi Boris. Cesaret budur aslında. Hayatlarıyla oynadıklarını biliyorlardı onlar. Ay kuşu kuyuyla baktı. Bana kendinin de korktuğunu mu söylemek istiyorsun yoksa? Ölmekten korkmuyordum çünkü oraya ölüme gittiğimi biliyordum. Tırnaklarını seyretti bir an. Sonra ilgisiz bir tavırla devam etti. Ama tatsız olan, dedi, tatsız olan, buna karşın gene de korkmaktan kendimi alamıyordum. Ay, bütün bedeniyle irkildi. Neden? Neden korkuyordun o halde? Bilmem, belki de patlama seslerinden. Bu çok çok 10 dakika sürmüştü aslında hücum başladığı sıra. Ama Ayvık'ın onu korkan biri sanmasına alış etmedi. Aklı başına gelirdi böylece. Ayvık ona dehşetle karışık bir şaşkınlıkla bakıyordu. Şaşkındı. Bir Rus, bir Sergiyen'i ve Ayvık'ın kardeşiyken nasıl korkabilirdi Boris? Nasıl? Sonunda Boris, Ayvık'ın kendisine bakan gözlerinin karşısında tuhaf bir rahatsızlık duydu. Utanmıştı. Acele ekledi. Ama çabuk geçti korku. Ayvık rahatlayarak gülümsedi. Boris kederle, hiçbir konuda aynı biçimde düşünemiyoruz artık, diye düşündü. Gelişi güzel elini uzattı. Kahveden bir yudum aldı. Kusmamak için dişini sıktı. Sanki biri olanca hüznünü, umutsuzluğunu ağzına boşaltıvermişti. Ama az sonra kalkıp gideceğini düşününce bu içine küçücük bir umut verdi, gülümsedi. Şimdi ne yapmak niyetindesin, diye sordu Ayvık. Herhalde bizi terhis ederler, dedi Boris. Hepimiz hemen hemen iyileşmiş durumdayız. Ama biz hala burada tutuyorlar çünkü bizi ne yapacaklarını bilemiyorlar daha. Peki sonra? Ben bir öğretmenlik isteyeyim, diyorum. Diploma almadın ki. Almadım ama özel bir kolejde çalışabilirim pekala. Ders vermek hoşuna gidecek mi bakalım? Boris birden yok hayır dedi. Sonra kıpkırmızı oldu. Usulca ekledi. Bana göre bir iş değil bu. Sana göre olan iş hangisi canım? Ben de bilmiyorum. Ayvık'ın gözleri pırıl pırıl oldu. Ben sana söyleyeyim canım. Sen ve ben, biz zengin olacaktık. Küçüğüm zengin. Anladın mı? Bize göre olan iş bu işte. Boris ürkmüştü. Hayır dedi, öyle değil. Bir an Ayvık'a baktı. Parmaklarıyla kahve fincanını sıkarak mırıldandı. Öyle değil. Peki ya nedir öyleyse? Ben dedi, hazırdım, sonuna gelmiştim işin. Sonra ölümümü elimden aldılar, zorla aldılar. Ben hiçbir şey bilmiyorum şimdi. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir yeteneğim yok benim. Canım hiçbir şey istemiyor. Hiçbir şeyden zevk almıyorum. Hiç. Durdu, derin derin nefesler alıyordu. Kendinden söz ettiği için utanmıştı. Gerçek şu ki ben sıradan bir hayat sürmeye koyveremiyorum kendimi. Boyun eğemiyorum. Az çok Ayvık'ın söylediği de buydu zaten. Ayvık'ın aklında bir şey vardı. Lola'nın parası yok mu, diye sordu. Boris sıçradı. Masaya hırsla bir yumruk indirdi. Ayvık'ın insanın kafasının içindekini okumakta ve okuduklarına aklın alamayacağı en ters, en batı cümlelerle açığa vurmakta görülmemiş bir ustalığı vardı. Lola'nın parasıyla yaşamak istemiyorum. Neden? Savaştan önce de sana para verirdi o. Olabilir. Bundan sonra vermeyecek. Ayvık korkunç bir öfkeyle o halde dedi. İkimiz el ele verip intihar edelim. Boris içini çekti. Gene başlıyordu oyun. Artık bu oyunlara katlanamayacak kadar yaşlıydı. Ayvık gülümseyerek onu seyrediyordu. Rıhtımdaki eski evlerden bir oda kiralayalım. Sonra kapıyı kilitleyip hava gazı musluğunu açalım. Boris yalnızca sağ elinin işaret parmağını kımıldatarak yanıt verdi. Ayvık ısrar etmedi. Başını öne eğdi. Saçlarını çekiştirmeye başladı. Boris bir şey söylemeye hazırlandığını anladı. Bir sessizlik oldu. Sonra Ayvık başını kaldırmadan konuştu. Ben düşündüm ki... Evet, ne düşündün? Ben düşündüm ki... Beni de alırsın yanına. Üçümüz Doğan'ın kazancıyla yaşarız, dedi. Boris boğulmadan tükürdü. Düğünü yutmayı başardı. Sonra zor duyulan bir sesle ya dedi. Demek böyle dedin ha? Ayvık ani bir heyecanla Boris dedi. O adamlarla bir arada yaşayamayacağım artık. Sana kötü mü davranıyorlar? Aksine beni pamuklara sarıp sarmalıyorlar. Ben sevgili oğullarının karısıyım, anlıyor musun? Ama ben iğreniyorum onlardan. Nefret ediyorum, nefret ediyorum. George'dan nefret ediyorum, hepsinden. Hizmetçilerden bile nefret ediyorum. Ben, sen Lola'dan da nefret ederdin ya. Lola aynı şey değil. Aynı şey değil. Çünkü uzakta şimdi ve 2 yıldır yüzünü görmedin. Lola şarkı söyler, Lola içer. Hem güzel de Boris. Nasıl çirkin olduklarını bilsen. Nasıl çirkin hepsi. Beni onlardan kurtarmazsan öldürürüm kendimi, öldürürüm. Yok hayır, öldürmem, daha beter olurum. Onlara benzerim, onlara. Kendimi nasıl çirkin, nasıl kötü hissediyorum bazen. Kötü, kötü. Zırva diye düşündü Boris. Baştan aşağı zırva. Tükürüğünü yutabilmek için bir yudum kahve aldı. İki insanı aynı zamanda yüzüstü bırakamazdı. Ayvık saçlarını çekiştirmekten vazgeçmişti. Geniş solgun yüzü renklenmişti. Boris'e kaygılı gözlerle bakıyordu. Eski günlerin Ayvınkine benziyordu şimdi. Belki gençleşebilir, hayat bulabilirdi yeniden. Belki gene eski güzel canlı Ayvık olurdu ona bakarak. Yemeğimizi yapmayı göze alırsam pekala dedi. Küçük canavar seni, küçük canavar. Ayvık atıldı, Boris'in elini yakaladı. Bütün gücüyle sıktı. Sahi mi diye sordu. Sahi mi? İstiyor musun, istiyor musun beni? Cürette öğretmenlik alırım. Yok hayır, cürette değil. Orası lise. Castelnuovo'da Lola'yla evleneceğim. Bir kolej öğretmeni bir kadınla gelişigüzel yaşayamam. Yarından tezi yok, hazırlığa başlayacağım. Elini saçlarına götürdü ve sağlamlığını anlamak ister gibi saçını çekti, sonra karar verdi. Kabak kalacağım ben. Mutlaka kabak kalacağım. Ben ölmeden bütün saçlarım dökülmüş olacak. Tabii istiyorum. Sabah güneş ağır ağır yükselirken gökte dolaşan bir uçak görür gibi oldu. Kendi kendine beyaz kayalar diye mırıldandı. Davrus'un güzel beyaz kayalıkları. Padux, saat 15. McHugh otların üzerinde oturmuştu. Duvarın ötesinde anaforların simsiyah bulutlarını seyrediyordu. Ara sıra bulutun orta yerinden bir alev sütunu yükseliyor. Siyahı kanıyla kızıla boyuyor. Bin parçaya ayırıyordu. O zaman kıvılcımlar ışıklı böcekler gibi göğe savruluyordu. Charlotte sonunda bokunu çıkaracaklar dedi. Kurum tanecikleri karanlık kelebekler gibi çevrelerinde uçuşuyordu. Pinato birini yakaladı, parmakların arasında ezdi, sonra kararmış parmağını uzatarak mırıldandı. 10.000'lik bir haritadan geri kalan bu işte. Loncin kapıyı itti, bahçeye girdi, ağlıyordu. Loncin ağlıyor dedi Charlotte. Loncin gözlerini sildi. İnekler. Beni gebertecekler sandım be. Otlara yığılır gibi oturdu. Elinde kapağı yırtılmış eski bir kitap vardı. Kağıtları yaktıkları sırada ateşi üfledim dedi. Olanca dumanı da yedim. Gözlerim çıkıyordu az daha. Bitti mi bu iş? Ne bileyim, Allah'ın belaları. Beni sepetlediler, gizli evrakı yakacaklarmış. Gizli evrak kıçıyla güler insan be. Hepsini daktiloda ben yazdımdı. Öf, pis kokuyor. Tabii küf kokuyor değil mi? Yok, kağıtları diyorum. Pis kokuyor yanarken. İyi ya işte. Ben de kağıtları söylüyorum. Yanarken küf gibi kokuyor. Güldüler. Matthew kitabı işaret ederek sordu. Nereden buldun bunu? Loncin gelişi güzel orada dedi. Nerede orası, neresi, okulda mı? Evet. Kitabı sakınmak ister gibi göğsüne bastırdı. Başka kitap var mı diye sordu Matthew. Vardı ama hepsini aldı herifler. Bu ne? Tarihe ait bir şey. Adı ne, onu söyle. Adını bilmiyorum. Şöylece bir kitaba baktı, sonra keyifsiz bir sesle söyledi. İki devrimin tarihi. Kim yazmış diye sordu Charlotte. Loncin, Vaulla Belle dedi. Vaulla Belle mi? Kimmiş o? Ne bileyim ben. Matthew okuduktan sonra bana verir misin? Dedi. Veririm. Charlotte otların içinde yuvarlandı. Kitabı Loncin'in elinden kaptı. Dur bakayım. Bu üçüncü cilt. Loncin hırsla kitabı çekip aldı. Bırak ulan şunu dedi. Ne olacak sanki, laf olsun diye okuyacağım. Kitabı gelişigüzel açtı. Kendisinin olduğunu ilan etmek ister gibi okumaya başladı. Formalite tamamlanınca başını kaldırdı, baktı. Yüzbaşı karısının mektuplarını da yaktı, dedi. Kaşlarını kaldırmış, yüzlerinde, gözlerinde okuyacağı şaşkınlığı bekleyerek onlara bakıyordu. Pinetti inatçı sesinden sıyrılarak döndü merakla. Deme, dedi. Sahi mi? Yaktı ya. Karısının resimlerini de yaktı. Alevlerin arasında gördüm. Bir sıkı karı ki. Deme, sahi mi? Gözümle gördüm be. Peki ne dedi yüzbaşı? Bir şey demedi. Yanarken karşısına geçti, seyretti. Ötekiler ne yaptılar? Onlar da bir şey demediler. Sonra Arık cebinden mektuplarını çıkardı, ateşe attı o da. Metyu, ne tuhaf diye mırıldandı. 6. ayrımın sonu, sayfa 73.